Ayrım 8, Diptekiler, Peter Benchley, sayfa 117. Ev bakımlı otların arasında Hamilton Limanı'na bakan küçük bir yerdeydi. Eve giden ayrı bir yol yoktu. Ancak bir tek arabanın geçebileceği kısa bir toprak yol vardı. Ama buna araba park ederseniz ana yoldan geçen taşıtlar aracınızı arkadan vurabilirlerdi. Trees Hillman marka otomobilinin burnunu çalılara doğru iyice sokarak iki motosiklet için yer bıraktı. İri yarı gövdesiyle arabanın içinde komik bir görünüşü vardı. Başı arabanın tavanına vurmasın diye iki büklüm oturmuştu. Bacakları öyle uzundu ki inmek istediğinde bacaklarını çıkartamıyordu. Bunun için kapıyı açıyor, olduğu gibi sağa eğilerek ellerini yere dayıyor, sonra arabadan bacaklarını çekiyordu. Tozlanan ellerini pantolonuna silerken, "Allah'ın belası şeyler," dedi, "cüceler için yapılmış bunlar." "Sanders, bu arabayla bir kaza yaparsanız kurtuluş yok," dedi. "Neden motosiklet kullanmıyorsunuz?"
"Motosiklet mi? Onlar intihar araçları. Tek iyi yanları kara derilileri hizada tutmaları."
Tris Gale'a baktı, gülümsedi.
"Kusuruma bakmayın, ben acımasız bir herifim."
Eve giden toprak yolda ilerlediler. Ufak tefek bir adam toprağa diz çökmüş, ön kapının yanına bir çiçek tarhı hazırlıyordu.
"Tris, adam," dedi.
Coffee'nin başı onlardan yana çevrildi hayretle.
"Trees," dedi. Çevik bir hareketle doğruldu, ayağa kalktı.
Adam Coffee'nin üzerinde eski bir şorttan başka bir şey yoktu. Vücudu ince, adaleliydi. Bir damla fazla et, yağ yoktu. Yaşlanmış adaleleri anatomi kitaplarındaki resimler gibi göğsünü, kollarını kaplamıştı. Gözleri kısıktı, yanaklarının alnının güneşten yanmış, kuru derisi üzerinde çizgi gibiydi. Ensesinden aşağı yele gibi ak saçları sarkmıştı. Trees'e gülümsedi.
"Seni gördüğüme sevindim, Trees. Görüşmeyeli bir aile oldu."
"Evet, oldu."
Trees onun kemikli parmaklarını kocaman pençesinin içine aldı, sıktı.
"Bir parça gevezelik edelim diye uğradık."
David'le Gale'i ona tanıttı. "İçeri gelin," dedi Coffin. Onları karanlık eve aldı. Tek odalı ev mobilyalarla üçe ayrılmıştı. Sağda bir hamak taş duvara çakılmış iki halkanın uçlarından sarkıyordu. Yarı açık duran perdenin gerisinde David tuvaleti ve el yıkama yerini gördü. Odanın ortasında bir tek koltuk, bunun karşısında da eski moda bir televizyon duruyordu. Solda bir bulaşık taşı, elektrik ocağı, buzdolabı, dolap, bir de çevresine iki sandalye ile iki tabure konmuş bir oyun masası vardı.
"Coffin, oturun," dedi, dolabı açtı, elini sallayarak şişe dizisini gösterdi. "Ne istersiniz? Ben perhizdeyim. Eskimiş ciğerler içkiye pek dayanamıyor."
Sanders Trees'e baktı, onun Coffin'e gülümsediğini gördü.
"Ben rom isterim," dedi Trees. "Ne zamandır perhiz yapıyorsun?"
"Bir aylık zaman oldu. Disiplinli bir ruha sahip olursan perhiz yapmak güç değil."
Sanders'a baktı Coffin.
"Siz ne istersiniz?"
"Gin tonik iyi olur."
Gale başını sallayarak "Benimki de," dedi.
"İçkiler şimdi hazır olur."
Coffin dolaptan 4 bardak aldı, ikisini Bombay ciniyle doldurdu. Ama içine ne tonik ne de buz koydu. Onları David'le Gale'a uzattı. Diğer iki bardağa Barbados romu koydu, birini Trees'e verdi, diğerinden büyükçe bir yudum içip oturdu.
"Trees, perhizli olduğunu söylemiştin," dedi.
"Öyle, aylardan beri ağzıma bir damla cin koymadım. Rom içki sayılmaz, yaşamak için gereklidir. Rom olmazsa insanın kanı gerektiği gibi dolaşım yapmaz, bir gerçektir bu."
Sanders ılık cinden bir yudum aldı, yüzünü buruşturmamak için kendini güç tuttu.
"Evet, ihtiyara buraya neden geldiğini anlat bakalım." Coffin gülümsedi. "Yoksa bugün yaşlıları, hastaları ziyaret günün mü?"
Trees elini cebine soktu. Hiçbir şey söylemeden iki ampulü masanın üzerine koydu. Coffin ampullere dokunmadı ama gözlerini onlara dikmiş ayırmıyordu. Konuşmuyordu da. Sonra bakışlarını önce Trees'e çevirdi fakat hemen yine ampullere döndü. Yüzünden hiçbir şey okunmuyordu ama gözlerinde değişik, Sanders'ın anlayamadığı bir parlaklık vardı. Sevinç, korku, belki de ikisi birden. Coffin başını David'le Gale'dan yana salladı. Trees'e "Ne biliyorlar?" diye sordu.
"Benim bütün bildiklerimi, ampulleri onlar buldu."
Trees ona Cloche'un önerisini de anlattı.
"Pis herif," dedi Coffin, "milyonlarıyla bana gelmeliydi, onlar benim."
Sen bir aptal rolü oynuyorsun Adam. Bunu sürdür, iyi edersin. Üstelik Goliath artık senin üstüne kayıtlı değil. Gidip baktım. Şimdi gerçeği söyle. Kaç tane vardı?
Coffin durakladı. Gerçek acıdır dedi. Ampullerden birini ışığa doğru tutmuştu. Bir keresinde gerçeği söyledim. Neredeyse canımdan oluyordum.
Kloş gelip işini bitirebilir Adam dedi Truist. Tabii biz ondan önce davranıp denizden her şeyi çıkartmazsak. Kaç tane vardı?
Coffin rumunu bitirdi. Şişeye uzanıp bardağını yeniden doldurdu. Hepsi de sigara kutuları içindeydi. Her kutuda 48 tane. Yük listesinde 10.000 kutu yazıyordu. Buna inanırım. Onların hepsini kendi ellerimle yerleştirdim.
Peki yük listesinde ampullerin içinde ne olduğu yazılı mıydı?
Hayır ama biz biliyorduk. Çoğunlukla morfin, biraz da baz morfin ve de adrenalin. Ama hemen hemen hepsi de morfindi.
Eroin yok muydu diye sordu Sanders.
Hayır yoktu. Hiç olmazsa...
Gale ikisi de aynıdır diye onun sözünü kesti. Sanders ne demek istiyorsun diye atıldı.
Uyuşturucu maddeler üzerine bir yazı dizisi okumuştum. Eroin asetik asitte kaynatılmış morfindir. Esrar kana karışır karışmaz yeniden morfin oluyor.
O halde uyuşturucu madde kullananlar neden morfin almıyorlar?
Bu onların elinde olan bir şey değil. Uyuşturucu maddeciler kendilerine ne satılırsa ne bulurlarsa onu alıyorlar. Kaçakçılar eroin kaçırıyorlar. Çünkü bundan daha çok para kazanıyorlar. Yarım kilo saf morfin yarım kilodan daha güçlü, etkili. Beyni morfinden daha çabuk ama daha az miktarla etkiliyor.
Tris kutular nerede duruyordu Adam diye sordu.
3 numaralı ambarda çoğunluğu sarsılmasınlar diye çevrelerine un çuvalları yerleştirmiştim.
Altında bir şey var mıydı?
Evet, askeri araç gereçler. Saframızı kontrol ettik. Fişekleri, kurşunları da oraya koyduk. Sana söylüyorum bu hileli bir işti. Tayfalardan biri bir sigara çaldı diye 3 gün zincire vuruldu. Ama bu görünüşü kurtarmak içindi.
Gemi batarken ters dönmedi değil mi?
Bildiğim kadarıyla hayır ama nasıl battığını görecek kadar oyalanmadım ben.
Öyleyse kaburgaları parçalandıysa askeri araç gereçlerin en önce denize dökülmesi daha mümkün. Sigara kutuları onlardan sonra batmıştır.
Bu kutular tahtadandı unutma. Kolayca kırılabilecek kadar ince tahtadan. Şimdi kutu diye bir şey kalmamıştır.
Tris bunu başıyla onayladı. Yine de askeri araç gereçlerin altında kalıp kırılmadılar. Ampuller kumlara gömülmüştür.
Bana sorarsan fırtınalardan hepsi de parçalanmıştır.
Ben de öyle düşünmüştüm dedi Tris. Parmağını ampullerden birinin üzerinde dolaştırıyordu. Tabii bunlar ortaya çıkıncaya dek.
Ama bunların bir çukurda bulunduğunu söyledin. Diğerleri çoktan parçalanıp yok olmuştur.
Sağlam olmaları da mümkün. Bu gece bir bakacağız.
Coffin bardağındaki romu bitirdi. Masaya çarparak bıraktı. Çok güzel. Ben de hazır olurum.
Tris gülümsedi. Hayır, biz gidiyoruz. Sen değil. Eğer başka ampuller de bulursak sana o zaman ihtiyacımız olacak.
Ama o benim gemim. Coffin göğsünü yumrukluyordu. Bu işe yatkın olmadığımı düşünüyorsun değil mi? Gözleri pırıl pırıl, yüzü kıpkırmızıydı. Bir tay kadar sağlıklıyım ben. Beni kaç yaşında sanıyorsunuz?
Tris sakin sakin kaç yaşında olduğunu biliyorum Adam dedi.
O halde sen dedi Coffin Sanders'a. Kaç yaşında olduğumu sanıyorsun?
Bakışları meydan okur gibiydi. Sanders ona baktı, kafasında tarihleri düşünüyor, bir hesap yapmaya çalışıyordu. Coffin'in en azından 70 yaşında olması gerekirdi. Bence 60 yaşlarındasınız.
Gördün mü Tris? Coffin bir kahkaha attı, yine Sanders'a döndü. Ben tam 72 yaşındayım evlat, hem de sapıma kadar sağlıklıyım.
Tris onun koluna dokunarak Adam dedi. Hiç kimse senin beceriksiz olduğunu, denize dalamayacağını söylemedi. Ama ben hiç kimsenin orada daldığını görmesini istemiyorum. Çok tanınmış bir kişisin sen.
Tris yalanına kendini kaptırdı. Ünlüsün. Birisi senin Goliath'a daldığını görürse, öğrenirse derhal kuşkulanır. Harekete geçer.
Coffin sandalyesinin arkalığına dayandı. Tris'in sözleri gururunu okşamıştı.
Söylediklerinde sağduyu var dedi. Kimse bir şey bilmemeli.
Boş içki bardağına baktı.
Hadi bunun şerefine içelim.
Olmaz dedi Tris. Ayağa kalkmıştı. Benim yapılacak bir sürü işim var.
Coffin onları patikadan yola kadar geçirdi. Therese Hillman arabasının kapısını açtı, sonra bir kayalıktaki uyağa kendini yerleştirmek için kollarını birer birer çeken bir ahtapot gibi önce bir bacağını sonra ötekini şoför yerine uydurdu. ''Sanders'lara peşimden mi geleceksiniz yoksa yolunuzu bulur musunuz?'' diye sordu.
''Biz gideriz.''
Therese Gale'a baktı, konuşmadan önce ne söyleyeceğini bir an düşündü.
''Bu gece otelde mi kalacaksınız?''
''Sanırım. Neden sordunuz?''
''Otelde kalın. Kapınızı da kilitleyin. Sizi korkutmak istemem ama Cloche sizin otelde olduğunuzu öğrenecektir.''
Gale'ın gözlerinin önünde o sabah kapılarının önünde buldukları motosikletler canlandı.
''Biliyorum.''
Therese motoru çalıştırdı, bir taksinin geçmesini bekledi, sonra bir U dönüş yaparak St. David'in yolunu tuttu. Araba gözden kaybolunca Coffin daha bir süre boş yola baktı. David ile Gale motosikletlerine binmişler, miğferlerini başlarına geçirmişlerdi.
''Gale, Allah'a ısmarladık Bay Coffin'' dedi.
Coffin önce karşılık vermedi, sonra
''Onu çocukluğundan beri tanırım'' dedi. ''İyi bir insandır.''
Gale ile David birbirlerine baktılar. Gale ''Bundan eminim'' diye karşılık verdi.
''Evet, Tanrı kadar dürüsttür, daha iyisine layık.''
''Neyin daha iyisine?''
''Yalnızlık, hüzün, bizim gibi yaşlı horozlar için yalnız olmamız gerekir. Ama onun gibi genç bir adam, doğru değil, bildiklerini aktaracak çocukları olmalı onun.''
''Sanders belki de yalnız yaşamaktan hoşlanıyordur.'' dedi. Coffin ona baktı, kemikli yüzünde gözleri birer yarık gibiydi.
''Hoşlanıyor ha?'' dedi sert bir sesle. ''Hoşuma gidiyor ha? Çok biliyorsun sen.'' Dönüp gitti.
David ile Gale onun yoldan geçip evine gidişini izlediler.
''Sanders, ben onu sinirlendirecek ne söyledim ki?'' diye karısına sordu.
''Bilmiyorum ama söylediğin her neyse adım Coffin'in hoşuna gitmedi.'' Sanders saatine baktı. ''Haydi gidelim, karanlık çökmeden geri dönüp St. David'de olmam gerek.'' 6. Bölüm. Ay bir hayli yükselmişti. Sakin suların üstüne altın rengi ışıklarını saçıyordu. Therese'in teknesi 12-13 metre boyunda tahtadandı. Adı Corsair'dı. Bunu teknenin kıçına yağlı boyayla yazdırmıştı. Dümende duran Therese'in yanında Sanders teknenin kıç tarafına baktı. Corsair'ın bir zamanlar bir balıkçı teknesi olduğu belliydi. Ama Therese zamanla onu kendi özel zevklerine göre değiştirmiş, acayip bir biçime sokmuştu. Kameranın iki yanında vinçler, küpeşte boyunca oksijen tüplerini koyacak raflar vardı. Bir de hava kompresörü, hemen hemen 4 metre uzunluğunda 12 santim çapında bir alüminyum tüp sancak yanındaki küpeşteye bağlanmıştı. Pusula dolabındaki lambadan Therese'in yüzüne soluk sarı ışıklar dökülüyordu.
''Sanders öylesine yıldızlı bir gece ki'' dedi, ''St. David fenerini fark edemiyorum.'' ''Düzenli göz kırpan ışık St. David feneridir.''
Deniz çok sakindi. Sular çarşaf gibi dümdüz uzanıyordu. Bir mil uzaktaki kıyı ışıkları mekanik bir düzenle kayıp kayıp gidiyordu.
''Sanders, bütün ışıklar bana aynı gibi görünüyor.'' dedi. ''Nerede olduğunuzu nasıl anlıyorsunuz?''
''Alışkanlık. Kıyı çizgisini öğrendikten sonra neyin nerede olduğunu kolayca bulursun. Orange Grove, Coral Beach gibi yerler belirlenir. Göreceksin.''
''Karanlıkta kayalıklara bindirmekten korkmuyor musun? Kayalıklar görünmüyor.''
''Böyle bir gecede denize açılmak zordur. Dalga oluşturacak kadar rüzgar yok. Bu yüzden de kayalığın başladığı yeri göremezsin.''
Therese gülümsedi.
''Birkaç hata yaptıktan sonra teknenin alt tarafına bir çift çelik levha koyarsın. Böylece bir kayaya çarptığında gürültü olur. O zaman geri çekilmek gerektiğini anlarsın.''
Sanders Pruva tarafından inlemeye benzer bir ses duydu, baktı. Charlotte Pruva'dan uzanan direğin üzerine çıkmıştı. Kuyruğu heyecanla sallanıyor, butları titriyordu.
''Nesi var?''
''Yakamoz'' dedi Therese. ''Şuradan başını uzat.''
Sanders sancak tarafındaki küpeşteden eğildi, ileriye doğru baktı. Suyu küçücük küçücük sarı beyaz halkalardan dışarı bir ışık pelerini kaplamıştı.
''Buna canlı ışıklanma denir. Tekne sudaki mikroorganizmaları karıştırıyor. Onlar da buna ışıklanmayla karşılık veriyorlar. Bunların bazıları kurt, bazıları da ıstakoz gibi kabuklu hayvanlardır. Savaş sırasında Japonlar gece ormanda haritaları görebilmek için ellerine sürerlerdi. Charlotte onları yemek istiyor.''
''Doğrusu çok iştahlı bir köpek.''
Bir gün balıklara kendisi yem olacak. Bir seferinde çevremizde dolaşan bir köpek balığı iştahını kabarttı. Canavarın sırtına atladı Charlotte. Ondan bir diş almak istedi.
Köpek balığı onu yemedi mi?
Tris güldü. Köpek balığı çok korkmuştu. Sırtına tepeden tüylü bir şeyin atlamasına alışık değildi. Bir silkinip daldı, sonra yeniden geldi. Ama ben aptal Charlotte'u tekneye almıştım bile.
Onu neden yanına alıyorsun?
Evde bırakırsam olmuyor, beni özlüyor, yalnızlık çekiyor.
Tris dümeni hafifçe sola kırdı. Sonra bana arkadaşlık ediyor. Sustular, cam gibi parlak suları, kıyının ışıklarını seyrettiler.
Sanders derin bir soluk aldı. Havanın tuzlu temizliği onu heyecanlandırmıştı. Kendini hiç bu kadar iyi, canlı hissettiğini hatırlamıyordu. Sanki gençliğinin düşlerini yazıyor gibiydi. Trish'le beraber olmaktan bir çocuk gibi sevinç duyuyor, gururlanıyordu.
Gale'ın kendileriyle gelmediğine bir bakıma seviniyordu. Bu özel bir şeydi. Yalnızca Sanders'a aitti. Bu gecenin anısını hiç kimseyle paylaşmayacaktı. Sonra Gale'ı almadığı için duyduğu sevinçten utandı. Sanders aptallık etme dedi kendi kendine. Gale'ı almamanın tek nedeni onu tehlikeye atmak istememem.
Başlarına gelebilecek tehlikeleri düşündü ve de bunlara karşı kendini kararsız hissetti. Sinirli ama sevinçliydi. Bilinmeyenden korkuyor ama onunla karşılaşmak için sabırsızlanıyordu. Şimdiye dek yapmadığı şeyleri yapmaya istekliydi. Karanlık sulara bakarken tüylerini diken diken eden bir duyguya kapılıyordu. Birkaç dakika daha güneybatıya doğru gittiler.
''Tris, şurayı görüyor musun?'' diye işaret etti. ''Orası Orange Grove. Işıklardan anlaşılır. Birbirine yakın dört dizi ışık. Orası lokanta. Sonra mutfağı belirten karanlık bir nokta. Sonra uzun ince bir ışık. Bardaki resimli pencere.''
''Sisli gecelerde ne yaparsın?''
''Evimde otururum.''
Trees Orange Grove'un tam karşısında kıyıya döndü, hızı kesti. Kameranın camından ilerideki sulara baktı.
''Bir parça rüzgar olsaydı'' dedi. ''Kayalıkların yerini daha iyi görürdük.''
Sanders Pruva'ya yöneldi. Köpek hala oradaydı, yolu kesiyordu. Sanders onu yana itti.
Mehtabın aydınlattığı yere baktı. Suyu bir şey yardı. Mehtabın ışıklarını gümüş rengi bir şey kesti, karanlığa gömüldü.
Sanders Trees'e dönüp baktı. Trees, Barracuda dedi. İlk kayalığı geçtiler, sonra da ikincisini. Teknenin 15-20 metre ötesinde Sanders suların bir merkezden halkalar halinde yayıldığını gördü. Sanki görünmeyen bir el yukarıdan suya bir taş atmıştı.
Bu nedir diye sordu.
Trees parmaklarının ucunda yükseldi.
''Tanrım!'' dedi. Dümeni olanca gücüyle sola kırdı. ''Canavar bizi aklar!''
''Mercan kayalıkları mı?''
''Evet, şimdi kayalıkların üçüncü sırasındayız.''
Trees teknenin pruvasını kıyıya doğrulttu, motoru susturdu. Tekne suda kaymaya devam etti. Sonunda hemen hemen hareketsiz kaldı. Trees küpeşteye atladı, yürüdü. ''Rüzgar yok, akıntı yok, hiçbir şey yok. Tek bir demir tekneyi burada tutar.''
Küpeşteden suya bir çapa attı. Çapanın ipini teknenin bir diğerine bağladı. Hadi hazırlanalım.
Peşlerinde köpek olduğu halde teknenin arka tarafındaki boşluğa gittiler. Sanders regülatörünü scuba tüpünün boynuna bağlarken Trees aşağı indi. Oradan dışarıya iki siyah dalgıç elbisesi, çizmeler, pantolonlar, ceketler, başlıklar attı.
Sanders, su bunları giymeyi gerektirecek kadar soğuk mudur diye sordu.
''Hayır ama kayalar geceleri insanın derisini yüzer. Göremediğim bir şeye sürün, tüylerin diken diken olur.''
Trees bir elinde madeni bir kasa, diğerlerinde büyük pilli bir fenerle göründü.
Sanders'e fenerin düğmelerini gösterdi.
''Zorunlu kalmazsak kullanmayacağız.'' diye ekledi.
''Peki önümüzü nasıl göreceğiz?''
''Ben görürüm.''
Trees kasayı işaret etti.
''Sen yanımdan ayrılma.''
Kutuyu açtı. Kutunun içinde bir maskeyle küçük bir fener vardı.
Enfrarujlu dedi. Böylece işaret diye bıraktığın taşı bulabilirim.
Hazırlandıktan sonra sancak tarafındaki küpeşteye oturdular.
Trace saatine bak dedi. Yarım saat sonra sen yukarı çık. Tüpünde oksijensiz kalmak güzel olmaz. Aşağıda akıntı vardır. Seni uzaklara atabilir.
Tris küpeşlerin altına uzandı, ufak bir kürek aldı. Bunu belindeki ağırlık kemerine taktı. Köpek kuyruğunu sallıyor, Tris'in paletlerini kokluyordu.
''Sen tekneye sahip ol, Charlotte.''
Sonra sen dur sabahta, hazır mısın? Birlikte dalacağız. Dibe inince ışığı yak, çevreye çabuk göz at. Bildik bir şey görür görmez de ışığı kapa. Aşağıda fazla ışık yakmak istemiyorum.
Peşimizden geleceklerini nereden çıkarıyorsun?
Geleceklerini sanmam ama dibi mumlu davetiye yazmak da gereksiz. Therese ağızlığını taktı, baş parmağını dik tutarak Sanders'a işaret çaktı. Sanders da aynı işaretle karşılık verdi, suya daldılar. 8. ayının sonu, sayfa 133.